Ayrım 5.
Sayfa 37. Ne yaparsın Varvara Alekseyevna? Bazen hava dehşetli soğuk oluyor, bazen bir şeye canım sıkılıyor ya da bir aksilikle karşılaşıyorum. Biraz fazla kaçırınca Petenka üzülüyor. Bu huyuma çok kızıyor Varvara Alekseyevna, azarlıyor beni, öğütler veriyor. Bu yüzden armağanımla ona düzelmeye başladığımı, artık uslandığımı göstermek istiyordum. Elimde Petruşka'nın ara sıra verdiği paradan başka para bulunmaz. Bunu o da biliyor. Kendi başıma bir armağan vermeyi, aldığım paraları çarçur etmeden biriktirdiğimi kanıtlamak için istiyordum. Paramı nereye kullandığımı görüp bunu onun için yaptığımı anlayacaktı. Yaşlı adama acıdım. Uzun uzun düşünmeye gerek görmeden yüzüme kuşkuyla bakan Pokrovski'ye, ''Bakın aklıma ne geldi Zahar Petrovich?'' dedim. ''Hepsini siz armağan etmiş olun.'' ''Nasıl hepsini? Kitapların hepsini mi?'' ''Evet.'' ''Kendi tarafımdan mı?'' ''Evet, sizin tarafınızdan.'' ''Yani kitapları ben kendi adıma mı vereceğim?'' ''Tabii, kitapların hepsini siz vereceksiniz.'' Galiba çok açık konuşuyordum ama yaşlı adam beni bir türlü anlayamıyordu. Sonunda biraz düşündü ve ''Sahi bu çok iyi olurdu.'' dedi. ''Harika. Ama o zaman siz ne armağan edeceksiniz?'' ''Ben hiçbir şey vermem.'' Yaşlı adam neredeyse ürktü. ''Nasıl olur? Siz Petenka'ya armağan vermeden olur mu?'' Adamcağız öyle telaşlı görünüyordu ki o anda benim oğluna bir armağan verebilmem uğruna ilk önerisinden vazgeçmek ister gibi bir hali vardı. Onu yatıştırdım. Oğluna bir armağan vermeyi elbette istediğimi ama kendisini de bu zevkten yoksun bırakamayacağımı söyledim. Oğlunuz armağanınızı beğenir, siz de hoşnut kalırsanız ben de sevinirim. O zaman bu armağanı kendim vermiş gibi olacağım. Sözlerim yaşlı adamı iyice inandırdı. Bir iki saat daha oturdu. Ama içi içine sığmıyor, yerinde duramıyordu. Kalkıp gürültü ediyor, Saşa'ya takılıyor, kimse görmeden beni öpüyor, elim içim dikliyordu. Anna Fedorovna görmeden arkasından türlü türlü maskaralıklar yapıyordu. Sonunda Anna Fedorovna onu kovdu. Yaşlı adamcık sevincinden ömründe belki de ilk kez böylesine coşmuştu. Beklenen günde baba Pokrovski tam saat 11'de kiliseden doğruca bize geldi. Sırtında oldukça düzgün onarılmış bir frak vardı. Yeni yeleğiyle yeni ayakkabısını da giymişti. Günlerden pazar olduğu için hepimiz Anna Fedorovna'nın salonunda toplanmış kahve içiyorduk. Yaşlı adam galiba Puşkin'in yaman bir şair olduğunu anlatmakla söze başladı. Sonra birdenbire konuyu değiştirdi. Sözleri birbirine katıp şaşırarak insanın ağırbaşlı olması gerektiğinden söz etmeye koyuldu. Ağırbaşlı olmayan adam keyfine fazla düşkün demekmiş. Oysa kötü alışkanlıklar insanı mahvedermiş. Yaşlı Pokrovski ölçülü hareket etmemenin kötüye varan birkaç örneğini ekledikten sonra kendisinin bir zamandan beri uslanıp ciddileştiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı. Oğlunun sözlerindeki doğruluğu her zaman takdir ediyormuş. Şimdi iradesine sahip olduğunu kanıtlamak için uzun zamandan beri biriktirdiği parayla aldığı kitapları armağan ediyormuş. Zavallı yaşlı adamı dinlerken hem gülmek hem ağlamaktan kendimi alamadım. Sıkışınca ne de güzel yalan kıvırıyordu. Kitaplar Pokrovski'nin odasına götürüldü, rafa yerleştirildi. Pokrovski işin aslını o saat anladı. Yaşlı adamı öğle yemeğine alakoydular. O gün hepimiz çok neşeliydik. Yemekten sonra salon oyunları, kağıt oyunları oynadık. Saşa'nın yaramazlığı üstündeydi. Ben de ondan geri kalmıyordum. Pokrovski bana son derece ilgi gösteriyor, bir yandan da yalnız konuşmak için fırsat kolluyordu. Ama ben bu oyuna kaçıyordum. O gün son 4 yılımın en tatlı günüydü. Şimdi hep hüzünlü, acı anılar başlayacak. Hayatımın kara günlerinin öyküsünü anlatacağım. Belki de bu yüzden kalemim yazmaya devam etmemi istemiyormuş gibi ilerlemek bilmiyor. Ama karınca kararınca mutlu günlere ait en ufak ayrıntıyı bile belleğimde nasıl kolaylıkla seve seve canlandırıyordum. Ne var ki o günler çok sürmedi. Yerlerini sonunun ne zaman geleceğini yalnız Tanrı'nın bildiği kara keder aldı. Acılarım Pokrovski'nin hastalığı ve ölümüyle başladı. Burada anlattığım olaylardan 2 ay sonra hastalandı. O 2 ay durup dinlenmeden hayatını kazanmak için çareler araştırmakla geçirmişti. Genç Pokrovski o zamana kadar belirli bir iş sahibi değildi. Bütün veremliler gibi son dakikasına kadar uzun bir yaşam sürmek umudunu yitirmemişti. Bir öğretmenlik önerisini bu meslekten nefret ettiği için reddetti. Hastalığı yüzünden herhangi bir resmi daireye memur olarak giremiyordu. Aynı zamanda maaşa geçmek için uzun süre beklemesi gerekecekti. Kısacası Pokrovski nereye el atsa kurutuyordu. Huyu gitgide sertleşiyordu. Sağlığı o farkında olmadığı halde son derece bozulmuştu. Sonbahar yaklaştı. Her gün sırtında bir paltoyla işlerini takibe, şunun bunun kapısını aşındırıp yalvarmaya gidiyordu. Bu onun için manevi bir işkenceydi. Dolaşmaları sırasında ayakları su içinde kalıyor, yağmur iliklerine işliyordu. Sonunda kafayı vurdu ve bir daha kalkamadı. Ekim sonunda, güzün tam anlamıyla hüküm sürdüğü bir sırada öldü. Hastalığı süresince odasından hemen hemen ayrılmadım. Ona baktım, hizmet ettim. Bazı geceler hiç uyumadım. Pokrovski o sıralar kendinde değildi. Çoğu zaman sayıklıyordu. Neler neler sıralıyordu. Sürekli gireceği işten, kitaplarından, benden ve babasından söz ediyordu. O sıralar hayatıyla ilgili hiç bilmediğim, aklıma getirmediğim şeyler öğrendim. Pokrovski'nin ilk hastalandığı sırada bizimkiler bana tuhaf tuhaf bakmaya başladılar. Anna Fedorovna boyuna başını sallıyordu. Fakat ben herkesin karşısında başım dimdik duruyordum. Sonuç olarak Pokrovski'ye gösterdiğim ilgiye ses çıkarmadılar. Hiç olmazsa annem böyle yaptı. Pokrovski arada bir kendine gelerek beni tanıyordu. Ama bu çok enderdi, çoğunlukla dalgındı. Bazı geceler karışık, anlaşılmaz cümleleri birbiri ardınca sıralıyordu. Kısık sesi daracık odada tabuttan geliyormuş gibi boğuk boğuk çıkıyordu. Ben de korkmaya başlıyordum. Özellikle son gece çok bunalımlıydı. Acı sıkıntı içindeydi. İniltileri yüreğimi parçalıyordu. Bütün evi bir korku sardı. Anna Fedorovna hastanın bir an önce ölmesi için dua ediyordu. Çağırdıkları doktor hastanın sabahı çıkarmayacağını söyledi. Yaşlı Pokrovski o geceyi koridorda oğlunun oda kapısının önünde geçirdi. Evdekiler yere bir çul serdiler. Her dakika odaya giriyordu. Korkunç bir durumdaydı. Kederden ezilmiş, sersemleşmiş, aptallaşmış gibiydi. Başı korkudan sallanıyor, bütün vücudu titriyor, durmadan bir şeyler mırıldanıyor, kendi kendine konuşuyordu. Kederinden aklını kaçıracağını sandım. Yaşlı adam şafak sökmesine yakın duyduğu manevi acıdan bitkin bir halde çulun üstünde sızarcasına uyudu. Saat 8'e doğru oğlu can çekişmeye başladı. Babasını uyandırdım. Genç Pokrovski kendine gelmişti, bilinci yerindeydi. Hepimizle vedalaştı. İçim parçalandığı halde ağlayamıyordum. Bana en çok dokunan, en çok sarsan hastanın son dakikaları oldu. Ağırlaşan diliyle durmadan bir şeyler söylüyor, bir şeyler istiyordu. Ama sözlerini anlamak mümkün değildi. Acı içindeydim. Tam bir saat çırpındı durdu, soğumaya başlayan elleriyle bir takım işaretler yapmaya çalıştı. Sonra tekrar o kısık, boğuk sesiyle acıklı acıklı bir şeyler söyledi, yalvardı. Ne dediğini yine anlayamadım. Bizimkileri bir bir yanına götürüyor, su veriyordum. Ama o hep hüzünlü hüzünlü başını sallıyordu. Sonunda isteğini anlayabildim. Pencerenin perdesini kaldırıp panjuru açmamızı istiyordu. Anlaşılan son kez dünyayı, güneşi görmek arzusundaydı. Perdeyi çektim. Ama doğan günde ölmekte olan gencin zavallı hayatı gibi nursuz, hüzünlüydü. Güneş görünmüyordu. Göğü sisli bir bulut perdesi kaplamıştı. Puslu, yağmurlu, somurtkan bir göktü. İnce ince çiseleyen yağmur, camlara hafiften vurarak soğuk, kirli şeritler halinde sızıyordu. Donuk, karanlık bir havaydı. Yeni doğan günün ışığı, ikonun önünde yanan kandil ışığından pek az güçlüydü. Hasta, derin bir hüzün içinde bana baktı, başını salladı. Biraz sonra öldü. Cenaze işleriyle Anna Fedorovna uğraştı. En ucuzundan bir tabut alındı, bir de yük arabası tuttular. Masrafı kapatmak için Anna Fedorovna, ölenin bütün eşyasıyla kitaplarına el koydu. Yaşlı adam onunla tartışmaya girişti, bağırıp çağırdı, kitaplardan koparabildiği kadarını geri aldı. Ceplerine, şapkasına, neresine koyabildiyse doldurdu, 3 gün hep yanında taşıdı. Hatta cenaze günü kiliseye giderken bile kitaplar yanındaydı. 3 gün kendini kaybetmiş halde sersem gibi dolaştı. Dipnot, Hristiyanlar ölülerini 3. gün kaldırırlar. Tabuttan ayrılmıyor, ölünün başındaki dua kağıdını düzeltiyor, mumları yakıyor, yanmış olanları kaldırıyordu. Halinden zihninin bomboş olduğu belliydi. Kilisedeki ayine ne annem ne de Anna Fedorovna geldi. Annem hastaydı, Anna Fedorovna gitmeye hazırlandığı halde yaşlı Pokrovski ile kavga etti, kaldı. Yaşlı adamla ben yalnızdık. Ayin sırasında nedense bir korku duydum. İçimde hoş olmayan bir ön sezi vardı sanki. Kilisede ayinin sonuna kadar güçlükle durabildim. Sonunda tabutu kapadılar, kapağı çivileyip arabaya koydular. Arkasından ancak köşe başına kadar yürüdüm. Arabacı hayvanı tırıs kaldırdı. Yaşlı adam ardından koşuyor, hıçkırıklarla ağlıyordu. Koştuğu için sesi titreyip kopuveriyordu. O aralık şapkası başından düştü, durup almadı. Başı yağmurdan sırılsıklamdı. Rüzgar başladı. Yağmur insanın yüzünü iğneleyen bir tipiye çevirmişti. Ama yaşlı adam havanın kötülüğünün farkında değil gibiydi. Ağlayarak arabanın bir yanından öbür yanına koşuyor, yetişmeye çalışıyordu. Eski redingotunun etekleri rüzgarda kanat gibi uçuşuyordu. Ceplerinin hepsinden kitaplar fırlıyordu. Ellerinde kocaman bir kitabı sımsıkı tutuyordu. Yoldan geçenler şapkalarını ellerine alıp istavroz çıkarıyorlardı. Bazıları durup zavallı adama şaşkınlıkla bakıyordu. Ceplerinden kitaplar ikide bir çamura düşüyordu. Onu durdurup bunları gösterdikçe kitapları topluyor, tekrar tabutun arkasından koşuyordu. Sokağın köşesinde cenazenin peşine bir dilenci koca karı takıldı. Araba köşeyi saptı, gözden kayboldu. Eve döndüm. Sonsuz bir acı içinde annemin boynuna atıldım. Kollarımla onu olanca gücümle sarıyor, öpüyor, hıçkırıklara boğuluyordum. Sevdiğim son varlığı elimden kaçırıp ölümün pençesine bırakmaktan korkuyormuş gibi ona sokuluyordum. Yazık ki ölüm zavallı annemin başucundaydı artık. 11 Haziran. Makar Alekseyeviç, size dünkü ada gezintimiz için ne kadar minnettarım bilseniz. O ne güzellik, ne temiz hava, ne göz alıcı yeşillik. Yeşilliğe ne zamandır hasretim. Hastalığımda hep öleceğimi, ölüme mahkum olduğumu sanıyordum. Dünkü duygularımı anlayabildiniz tabii. Dünkü hüzünlü duruşuma da gücenmediniz değil mi? Çok iyi, çok ferahtım. Ama en tatlı anlarımda nedense hep böyle hüzün duyarım. Ağladığıma bakmayın, önemi yok. Neden boyuna ağladığımı ben de bilmiyorum. Hastalık derecesinde duyguluyum. Çevreden edindiğim izlenimler bana acı veriyor. Dünkü bulutsuz, solgun gök, grup, akşamın sessizliği, bilmem neden ruhumda derin bir acı etki uyandırdı. İçim doldu, ağlamadan edemedim. Ama size bunu ne diye yazıyorum sanki? Bunlar insanın kendine bile anlatmakta güçlük çekeceği şeyler. Başkasına anlatması büsbütün zor oluyor. Kim bilir, belki siz beni anlıyorsunuz. Vallahi hem ağlayacağım hem güleceğim geliyor. Ne iyi insansınız Makar Alekseyeviç. Dün duygularımı anlamak için gözlerimin içine bakıp, hoşnutluk ve hayranlığımı görünce nasıl sevindiğiniz hiç aklımdan çıkmayacak. Bir yeşillik, yol ya da su parıltısı göründü mü, hemen karşıma geçip kendi malikanenizi gezdiriyormuşsunuz gibi koltuklarınız kabararak gösteriyordunuz. Bütün bunlar ne kadar iyi yürekli olduğunuzu gösteriyor Makar Alekseyeviç. Eh şimdilik hoşça kalın. Bugün yine hastayım. Dün ayaklarıma su geçti, üşütmüşüm. Fedora da biraz rahatsız. Yani ikimiz de hastayız. Beni unutmayın, sık sık gelin. Sizin V.D. 12 Haziran. Azizim Varvara Alekseyevna, ben de dünkü gezintimizi şiire dökeceğinizi sanmıştım. Oysa siz hepsini tek sayfalık bir mektuba sığdırmışsınız. Ama şunu söyleyeyim ki hepsini son derece güzel, tatlı anlatmışsınız. Doğayı, kır manzaralarını, duygularınızı çok çok güzel betimlemişsiniz. Benim böyle şeylere zerrece yeteneğim yok. 10 sayfa karalasam yine beceremem. Denedim de. Hakkımda iyi yürekli, kimse için kötülük düşünmeyen, Tanrı'nın lütfu olan doğa güzelliğini anlayan bir adam olduğumu yazıyor. Beni öve öve göklere çıkarıyorsunuz. Bütün yazdıklarınız doğru anacığım. Ben dediğiniz gibi bir adamım, bunu biliyorum. Yine de yazdıklarınızı okurken elimde olmadan duygulanıyorum. Bir yandan da aklıma türlü türlü düşünceler geliyor. Şimdi siz beni dinleyin anacığım. Benim de anlatacaklarım var. Görevime 17 yaşındayken başlamıştım. Neredeyse 30 yıl oluyor. Az dirsek çürütmedim bu işte. Olgunlaştım, akıllandım, çeşit çeşit insan tanıdım. Bütün bu zaman içinde yaşadım diyebilirim. Bir keresinde nişan almam için beni aday göstereceklerdi. İnanmazsınız belki ama vallahi yalan söylemiyorum. Gel gelelim anacığım, çekemeyenler oldu. Ben cahil, belki de aptal bir adamım ama yüreğim herkesinki gibidir. O kötü adamın bana ne yaptığını biliyor musunuz Varenka? İnsanın söylemeye dili varmıyor. Bunu neden yaptı diyeceksiniz. Çünkü ben sessiz, ağzı var dili yok, yufka yürekli adamın biriyim. Beni çekemediler, parmaklarına doladılar. Önce aman Makar Alekseyeviç şöyle böyle diye başladılar. Sonra aman bırakın şu Makar Alekseyeviç'i, ne istiyorsunuz ondan dediler. Şimdi de söz bana gelince, ne olacak Makar Alekseyeviç sıfırı tüketti. Makar Alekseyeviç'in adı koca dairede nedense hakaret vasfı haline geldi. Bu yetmiyormuş gibi ayakkabım, giysim, saçlarım, yüzüm, her şeyim eleştiriye uğradı. Her şeyimi onlara göre düzeltmeliymişim. Bunlar ne zamandır hep bu şekilde Tanrı'nın günü tekrarlanıyor. Artık alıştım. Her şeye alışırım ben. Çünkü sessiz, küçük bir insanım. Ama bütün bunların nedeni ne? Kime ne yaptım? Kimin rütbesini elinden aldım? Kimi amirlere kötüledim? İkramiye mi istedim? Dolap mı çevirdim? Benim hakkımda bunları düşünmek bile günahtır. Ne ikiyüzlülüğüm ne de bir şeye karşı hırsım var. O halde nedir bu başıma gelenler? Siz beni onurlu bir insan olarak bilirsiniz. Oysa siz onların hepsinden yükseksiniz. Geçen gün arkadaşlar arasında bir yurttaşta bulunacak en büyük erdem nedir diye konuşuluyordu. Bizim Yevstafi Ivanoviç bir yurttaş için en büyük erdemin para kazanabilmek olduğunu söyledi. Bunu şaka diye söylediler. Şaka olduğunu biliyorum. Ama bundan çıkarılacak bir hisse vardı. Bu dünyada kimsenin bir başkasına yük olmaması gerektiği söylenmek isteniyordu. Eh ben kime yük oluyorum ki? Bazen katıksız, bayat da olsa alnımın teriyle, namusumla kazandığım bir lokma ekmeğim var. Ne yapalım? Evrak temize çekmenin büyük bir iş olmadığını ben de biliyorum. Ama yine de işimle gurur duyuyorum. Canla başla çalışıyor, emek veriyorum. Kopyacılık kötü, ayıp bir şey mi sanki? Neden küçümseyerek, efendim mübeyyizlik ediyor diye söz ediyorlar? Bunda bir onursuzluk mu var? Oldukça dokunaklı, güzel, kim görse hoşuna gidecek bir yazım var. Bizim ekselans çok beğeniyor. En önemli evrakını ben temize çekiyorum. Ama yazı yazmaya gelince üslubum bozuk. Kalemi elime aldım mı Allah kahretsin, iki cümleyi bir araya getiremiyorum. Memuriyette bu yüzden ilerleyemedim. Bakın, şimdi size yazarken bile düpedüz içimden geldiği gibi yazıyorum. Ne yapalım? Herkes yazı yazacak olsa mübeyyizliği kim yapacak? Hadi söyleyin, cevap verin anacığım. Yararlı bir iş yaptığımı, bana gereksinimleri olduğunu biliyorum. İnsanın boşuna midesini bulandırmasınlar. Kağıt faresiymişim. Madem ki benzetmişler, öyle olsun. Ama bu fareye gereksinimleri var. Fareden yararlanıyorlar, ona önem veriyorlar, fare ödüller alıyor. Neyse, bu konuyu bırakalım artık. Zaten heyecanım yüzünden söz nereden nereye geldi. Ne de olsa insan arada bir hakkının teslim edilmesini istiyor. Hadi hoşça kalın, gönlümü alan iyi yürekli kızım. Bugünlerde %100 uğrar sizi görürüm iki gözüm. Siz o vakte kadar sıkılmayın. Gelirken bir kitap getiririm. Güle güle Varenka. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 20 Haziran. Sayın Makar Alekseyeviç, bir siparişi tamamlamaya çalıştığım için size aceleyle bu satırları karalıyorum. Bir haberim var. İyi bir alışveriş yapabilirsiniz. Fedora'nın bir tanıdığı yepyeni bir resmi redingotla iç çamaşırları, yelek ve bir şapka satıyormuş. Kelepirmiş. Sıkıntıda değilseniz söylediğinize göre köşede birkaç kuruşunuz var. Cimrilik etmeyin de alın bunları. Halinize bakın, partallar içinde geziyorsunuz, ayıp vallahi. Aksini savunduğunuz halde yeni giysiniz olmadığını biliyorum. Onu ne yaptığınızı Allah bilir. Şu halde ne olur sözümü dinleyin, bunları alın. Hatırım için beni severseniz alın. Bana armağan olarak çamaşır göndermişsiniz. Ah Makar Alekseyeviç, elinizde avucunuzda ne varsa hep benim için harcıyorsunuz. Benim için ne paralar döktünüz. Pek tutumsuzsunuz canım. Bunlara hiç gereksinimim yoktu. Boş yere masraf etmişsiniz. Beni sevdiğinizi biliyorum, bundan eminim. Armağanlarla bunu anımsatmak hiç gerekmez. Üstelik bunları almak ağrıma gidiyor. Çünkü size neye mal olduğunu biliyorum. Son kez söylüyorum. Bir daha yapmayın, anladınız mı? Yalvarırım size. Anılarımı tamamlamamı, gerisini göndermemi istiyorsunuz.